Sesli Dergi programına hoş geldiniz değerli dinleyiciler. Bugün programımızda Genç Dergisi'nin Nisan 2015 sayısından yazılar aktaracağız. Evet, ilk olarak değerli dinleyiciler Doktor Adem Ergül'ün kaleme aldığı İhsan İnsanı Köle mi Yapmalı başlıklı yazıyı aktaracağız. Hayatın ve ölümün varlık sebebi, insanın en güzel davranış modelini ortaya koyabilme sınavında başarılı olabilmesidir. Rabbimiz böyle buyurur. Bu sebepledir ki Allah katında methedilen ve razı olunan kulların en önemli özelliklerinden birisi de Rabbine tam bir teslimiyet göstererek tüm varlığa karşı en güzel kıvamda ve en güzel üslupta güzellikler sergileyebilmektir. Buna ihsan kalitesi diyoruz ve bunu gerçekleştirene de ihsan kıvamında Müslüman adını veriyoruz. İhsanın bir boyutu da bir başkasına iyilik ve ikramda bulunmaktır. İhsanın ihsan olması için hem yapılanın hem yapılma üslubunun güzel olması, incitici olmaması esastır. Özellikle insan onurunu zedeleyen, ona maddi ya da manevi yük bindiren, daha ötede insanı köleleştiren ihsana ihsan demek doğru değildir. İnsan ihsanın kölesidir denilmişse de, insanı köleleştirmek için yapılan ihsanlar, hakikatte ihsan kelimesine bir zulümdür. Yaptığı ihsan karşısında insanın zatını esir edenden daha materyalist kim olabilir? Firavun mantığının bir uzantısıdır bu. İşte bu anlayışın ya da bakış açısının karşısında durabilecek yegane düşünce Kur'an'ın inşa ettiği düşüncedir. O da ihsanın karşılığını kullardan değil Allah'tan bekleyecek bir bakış açısıyla hareket edebilmektir. Zira insan fıtratı gereği karşılıksız harekete geçmez. Bu karşılığı kullardan beklemek İhsanın kalitesini bozmaktır. İnsanın onurunu zedelemektir. Elbette ihsan gören kimse, ihsan ediciye teşekkür nezaketinde bulunmalıdır. Ancak böyle bir teşekkür beklentisi bile ihsan kıvamını zedeleyicidir. İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan şöyle nakledilir. Hazreti Ali radıyallahu anh bir gece bir miktar arpa karşılığında bir hurmalığı suladı. Sabah olunca ücreti olan arpayı alarak evine geldi. Getirdiği arpanın üçte birini öğütüp hazira denilen bir yemek yaptılar. Yemek pişince bir yoksul geldi ve yemek istedi. Onlar da pişen yemeği olduğu gibi yoksula verdiler. Sonra ikinci üçte birini öğütüp yemek yaptılar. Yemek pişince bu sefer bir yetim gelip bir şeyler istedi. Bu yemeği de o yetime verdiler. Ve kalan son üçte biri öğütüp ondan tekrar yemek yaptılar. Yemek piştiğinde müşriklerden bir esir geldi ve bir şeyler istedi. Son yemeklerini de ona verdiler ve o günü aç olarak geçirdiler. Diğer bir rivayete göre 3 gün üst üste iftarlıklarını fakire, yetime ve esire vererek suyla iftar ettiler. İşte bunun üzerine şu ayeti kerimeler nazil oldu. Onlar kendi canları çektiği, kendileri de muhtaç oldukları halde yiyeceklerini yoksula, yetime ve esire yedirirler. Biz sizi sadece Allah rızası için yediriyoruz. Sizden ne bir karşılık ne de bir teşekkür bekliyoruz. Biz çetin ve belalı bir günde Rabbimizden onun azabına uğramaktan korkarız. Derler. İşte bu yüzden Allah onları o günün fenalığından korur. Yüzlerine parlaklık, gönüllerine sevinç verir. Ayet-i Kerime'de Cenab-ı Hakk'ın methettiği kulların infakta bulunurlarken biz size bunu sırf Allah rızası için ikram ediyoruz dedikleri beyan edilmektedir. Fakat o cömert kullar bunu açıkça muhtaçların yüzüne karşı değil, işlerinden ve hal lisanlarıyla söylerler. Bu nükteye işaret etmek için ayeti kerimedeki derler tabiri açıkça söylenmeyip dolaylı ve gizli olarak ifade edilmiştir. iyilik ettiğin kimsenin şerrinden kendini koru anlamında bir Arap atasözü vardır. Halbuki iyiliğin iyilik doğurması gerekir. Bu sözü söyleten sır nedir? Tolstoy'un şu açıklaması bu sırrı açıklar niteliktedir. İnsan karşılığını veremeyeceği bir ihsan karşısında o ihsanı yapana karşı düşmanlık hissiyle dolar. Bu duygudan kurtulmanın yolu ya ihsan edenin beklentisiz olması ya da ihsan edilenin o ihsanı hak edeceği bir karşılık vermesine fırsat verilmesidir. İhsanın ihsan olarak kalmasını temin için son derece hassas bir nezaket gözetmek zaruridir. Şöyle bir hadise anlatılır. 1948 senesinde hacca gitmek serbest bırakılır. Şeyhül Kurra Abdurrahman Gürses Hoca da bu imkandan istifade etmek isterse de maddi durumu buna fırsat vermez. O sırada kendi cami cemaatinden bir şahıs Hoca Efendi'ye "Hafızım, bizimle hacca gelir misin?" diye bir teklifte bulunur. O da kabul eder. Birkaç gün sonra yola çıkarlar. Deniz yoluyla gittikleri için seyahatleri uzun sürer. Kendisini hacca götüren o şahıs, yol boyunca uğradıkları yerlerde ve mukaddes topraklarda sık sık Hoca Efendi'ye "Hafızım gel Kur'an oku, hafızım gel, hafızım git, hafızım yat, hafızım kalk" der ve etrafındaki insanlara da "Bu benim hafızımdır" diye takdim eder. Tabii bu durum Hoca Efendi'nin canını sıkar ama hiçbir şey söylemez. Nihayet İstanbul'a dönerler. Hoca Efendi aradan birkaç gün geçmeden Halıcılar Caddesi'ndeki iki katlı evini satmayı kararlaştırır ve hemen emlakçıya gider. Satış işlemleri tamamlandıktan sonra evin parasını alır ve hiç vakit kaybetmeden kendisini hacca götüren şahsın yanına gider. Hemen konuya girerek şöyle der. "Sebebi ziyaretim şu. Bana hep sorup duruyorlar. Hacca gidip geldiniz. Ne kadar masrafınız oldu?" Ben de tabii cevap veremiyorum. Mahzuru yoksa sizden öğrenebilir miyim? Bu sözler karşısında çok şaşıran o şahıs, Hoca Efendi'nin ısrarlı tutumunu görünce harcadıkları paranın miktarını söylemek mecburiyetinde kalır. Bunun üzerine Abdurrahman Gürses Hoca cebinden parayı çıkarıp masanın üzerine bırakır ve şunları söyler. "Ben ne senin ne de başkasının hafızıyım. Okuduklarımı geçmişlerim için okudum. Onlara bağışladım. Al şu parayı. Hadi bana müsaade." İhsan insanı köle mi yapmalı? Başlıklı Doktor Adem Ergül'ün kaleme aldığı Nisan 2015 sayısında yayımlanan Genç Dergi'nin Nisan 2015 sayısında yayımlanan güzel bir yazıyı paylaştık değerli dinleyiciler. Bir başka yazıyla devam ediyoruz. Bu kez Can Damlaları bölümünden bir yazı aktaracağız size. Alican Tatlı'nın kaleminden, daha doğrusu nüktelerden oluşan, kıssalardan oluşan yazıları paylaşacağız sizinle değerli dinleyiciler. İlk olarak Ashabın Hayatından Medeniyetimizde Gençlerin Yeri başlıklı kıssayı paylaşalım. Peygamber Efendimiz irtihaline yakın bir sırada İslam ordusunun başına Zeyd bin Haris'in 19 yaşındaki oğlu Üsami'yi kumandan tayin etmişti. O sırada bir sefere çıkılacaktı. Resulullah, "Harbe iştirak etmek isteyenler Medine dışında Üsame'nin çadırı etrafında toplansınlar" diye emir buyurdu. Ordu Medine dışına karargah kurmuştu. Resulullah'ın hastalığının şiddetlendiği haberi geldi. Hazreti Üsame, "Resulullah bu kadar ağır hastayken sefere çıkmak pek doğru olmaz" dedi ve 3 gün orduyu bekletti. 3 gün içinde de Efendimiz Dar-ı Beka'ya irtihal eyledi. Resulullah vefat edip yerine Hazreti Ebu Bekir halife olarak geçince, Üsame'nin kumandanlığını yerinde bulmayıp tartışmaya açan ve genç olduğunu ileri süren bazı ashab, "Ya Ebu Bekir, Üsame daha çok genç, onu azledip yerine başka birini tayin etseniz daha iyi olmaz mı?" diyerek azdini teklif etmişlerdi. Hazreti Ebubekir çok hiddetlendi ve "Resulullah'ın tayin ettiği bir kumandanın azini benden nasıl istersiniz?" dedi ve katiyette yapamayacağını bildirdi. Böylece ordu Üsame'nin kumandasında yoluna devam ediyordu. Hazreti Ebubekir onu ata bindirdi, kendisi ise yerde yürüyordu. Bir müddet gittikten sonra Üsame çok sıkılmıştı. "Ya Ebubekir, ya siz binin ya ben yürüyeyim. Yahut da benim de inmeme izin verin," dediği zaman Hazreti Ebubekir her ikisini de kabul etmedi. "Siz bineceksiniz, bense yürüyeceğim. Allah için savaşa giden ordunun arkasında biraz yürüyeyim ki onların atının ayak tozlarından ayağım şereflensin," buyurdu ve o ihtiyar haliyle ordunun arkasından uzun müddet yürüdü. İşin en enteresan tarafı 19 yaşındaki Üsame'nin kumandan bulunduğu orduda Hazreti Ömer bir nefer olarak harbe iştirak ediyor ve bundan şikayet de etmiyordu. Hazreti Ebubekir orduyu uğurlayıp kendisi ayrılacağı zaman Üsame'nin yanına vardı ve "Ya Üsame, görüyorsun ki Resulullah vefat etti. Medine'de onun ayrılmasıyla bir boşluk hasıl oldu. İşler çok fazla. Askerlerinin içinde bulunan Ömer'in benimle gelmesine ve geri dönmesine müsaade eder misin?" dedi. Hazreti Üsame, "Memnuniyetle," diyerek Hazreti Ömer'in geri dönmesine müsaade etti ve ondan sonra Hazreti Ömer geri döndü. Evet, Genç Dergisi'nde Cam Damlaları bölümünde bir başka kıssayla devam ediyoruz. Sesi Dergi'ye değerli dinleyiciler, Allah dostlarından "Ya Kapıdan Kovulursam" başlıklı kıssayı aktaralım şimdi de. İbrahim Ethem Hazretleri bir gün hamama girmek istemiş, hamamın sahibine "Param yok, hamama girmeme müsaade etmez misiniz?" demişti. Hamamcı parasız hamama girilmez diyerek hamama sokmadı. İbrahim Ethem Hazretleri ısrar ettiyse de hamamcı kabul etmedi. Boynu bükük olarak hamamdan ayrılan İbrahim Ethem Hazretleri öyle yüksek bir sesle bağırdı ki yer gök inledi. Bu sesi duyan halk ağlamakta olan İbrahim Ethem Hazretleri'nin başına toplanıp "Bu kadar feryada hacet yok, hamam parasını biz verelim de ağlama," dediler. İbrahim Ethem Hazretleri toplanan kalabalığa şöyle seslendi: "Ey ahali, siz benim hamama giremediğim için mi ağladığımı sanıyorsunuz? Ben hamama giremediğim için ağlamıyorum. Ben dünyadayken parasız hamama bile sokmuyorlar. Ya ahirette de senin cennete girecek bir amelin yok diye kapıdan geri çevrilirsem halim ne olur?" diye ağlıyorum. Çünkü salih ameli olup oraya girmeyi hak etmeyenleri içeri sokmayacaklar," buyurdu. Evet, tarihten bir kıssayla devam edelim şimdi de değerli dinleyiciler. Can Damlalarına Adamına Göre Muamele başlığını taşıyor bu küçük yazıda. Devleti Aliye'nin elçisi olarak Fransa'ya gönderilen İncili çavuşun üzerinde yamalı bir elbise vardır. Fransız kralı elçinin eski elbisesini görünce küçümseyerek sormuş: "Şu kılık kıyafetine bak. Koskoca devlet senden başka adam bulup da gönderemedi mi?" İncili çavuş hiç gocunmadan vermiş cevabını: "Vardır elbette. Fakat Osmanlılar adamına göre muamele ederler. Size beni gönderdilerse elbette vardır bir hikmeti." Evet, son olarak değerli dinleyiciler, yine tarihten bir kıssayı paylaşacağız sizinle. "Sen Buydun, Aslını Unutma" başlığını taşıyor bu yazıda ve şöyle başlıyor: Hindistan'da kurulan Türk İmparatorluğu sultanlarından meşhur Gazneli Mahmud bir gün saray erkanı ile beraber ava çıkar. Avda bir geyik görür. Sultan Mahmud geyiği vurmak için atıyla peşine düşer. Tam yakalayacakken önündeki geyik geri dönüp "Senin vazifen beni vurmak mı? Sen bu iş için mi yaratıldın?" der. Geyiğin dile geldiğini gören sultan hayvanın peşini bırakır ve kan ter içinde bir köye varır. Köyün girişinde bir ev görür ve su içmek için atından inerek eve girer. Evde sadece 8-10 yaşlarında bir çocuk vardır. Gazneli Mahmut çocuktan su ister. Gelen şahsın atından, kıyafetlerinden ve tavırlarından sultan olduğunu anlayan çocuk, "Siz biraz oturun, babam suya gitti. Şimdi gelir, size su veririm," der. Ve misafirin atını gezdirmeye başlar. Padişah biraz oturup teri soğuduktan sonra çocuk içeri girer ve bir bardak suyu sultana takdim eder. Gazneli Mahmut çocuğa, "Niçin yalan söyledin? Halbuki evde su varmış," dediğinde çocuk elinde su testisiyle sudan gelen babasını göstererek, "Sultanım, ben yalan söylemedim. Babam hakikaten suya gitti. Fakat ben sizin hararetiniz geçsin de içtiğiniz su size zarar vermesin diye suyu hemen vermedim," diye cevap verir. Çocuğun bu zarafeti ve feraseti sultanın son derece hoşuna gitmiştir. Onu babasından izin alarak sarayına getirir. Sultan çocuğa yanına hiçbir şey almasına gerek olmadığını söyler. Ancak çocuk yanında bezle sarılı bir şeyler getirmekte ısrar eder. Fakat bu bezin içinde ne olduğunu kimse bilmez. Saraya yerleşen Ayaz ismindeki çocuk bir taraftan tahsilini tamamlarken, diğer taraftan da Bilge Sultan'ın sohbet meclislerine iştirak etmektedir. Küçük yaşlarda padişahın takdir ve hayranlığını kazanmaya devam eder. Ayaz'ın padişah nezdinde bu derece takdir görmesi, bazı saray erkanının kıskançlığına sebebiyet verir. "Ne yapsak da bunu sultanın gözünden düşürsek," diye aralarında konuşmaya başlarlar. Ayaz ise Gazneli Mahmud'un gözüne o kadar girmiştir ki, padişah ona hazinesinin anahtarlarını teslim etmiştir. Ayaz'ın aleyhindekiler onu hırsızlık yaptığını iddia ederek gözden düşürmeye karar verirler. Bunu önce bir şaiye halinde yayar, sonra da durumu padişaha iletirler. "Sultanım, sizin göz bebeğiniz kadar sevdiğiniz ve herkesten üstün tuttuğunuz Ayaz, hazinenizden hırsızlık yapıyor," derler. Sultan Mahmut onlara, "Nereden bildiniz hırsızlık yaptığını?" diye sorar ve iddialarını ispata davet eder. İftiracılar sultana cevap olarak, "Sultanım, Ayaz saraya geldiği günden beri odası hep kilitlidir. Bizim odalarımızın kapılarıysa herkese her zaman açıktır. Eğer bizden gizlediği kıymetli mücevherler olmasa hiç odasını kilitlemeye lüzum hisseder mi?" derler. Padişah onlara, "Yalan söylüyorsunuz," dese de söylentilerin önünü alamayacağını görür. Ayaz'ın gücenmesini de göze alarak, "Gidin Ayaz'ın odasını açın. İçeride hazineden ne bulursanız alın, sizin olsun," der. Müfteriler heyecanla kapının ağzına yığılırlar ve kapıyı kırarak içeri girerler. İçeride onları mücevherler yerine yere serili bir hasır, duvarda asılı bir post ve kavalla onun yanında da Ayaz'ın çobanken giydiği çarık karşılar. Durumdan haberdar edilen Sultan Mahmut çok mutlu olur ve Ayaz'ı huzuruna çağırıp odada bulunan şeyleri neden yıllardır sakladığını sorar. Ayaz, "Sultanım, ben sarayınıza kabul edilmezden evvel garip bir çobandım. Burada sizin büyük teveccühünüz sayesinde hamdolsun her şeye kavuştum. Bu durum belki bana evveliyatımı unutturur da kendime kibir gelir diye onları odamda bulunduruyor ve içeri girdiğimde sen buydun, bunlarla geldin, gene busun, elde ettiğin mevkiye aldanma diyorum. Böylece kendimi ve nefsimi terbiye etmeye çalışıyorum," der. Ayaz'ın bu hali padişahın takdirini çok daha fazla kazanmasına vesile olur. Değerli gençler, Genç Dergi'nin Nisan 2015 sayısında yer alan Alican Tatlı İmsalı Can Damlaları bölümünden güzel kıssalar paylaştık sizinle. Ve böylelikle bugün de programımızı noktalıyoruz. Hoşçakalın.